Ayrım 3. İn. Sabri Uzun. Sayfa 29. Taliban Mektebi gibi. Cemaatin asli kadrosunun emniyet teşkilatına katılması, 1986'daki özel sınıf uygulamasıyla olmuştur. Su Ürünleri Fakültesi, Edebiyat Fakültesi gibi okullardan mezun olmuş, Cemaat Şakirdi, üniversite mezunları, polis akademisinde açılan özel sınıfta 6 ay kurs gördükten sonra komiser yardımcısı rütbesiyle emniyet teşkilatına katıldılar. Bunlar cemaatin asli kadrosundandı. Şahsi gözlemlerim sonucunda Anavatan Partisi hükümetinin düşürülmesi, Türk Bank kasetinin yayımlanması, Ses kasetinin CHP'ye servis edilmesi 1998, Telekulak sahtekarlığı 1999 ve Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olaylarını 2002, cemaatin Change Çakma Dönme Cemaatçiler eliyle gerçekleştirdiği kriz çıkartma amaçlı eylemler olarak değerlendiriyorum. Burada bir parantez açmam gerekli. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin 12. yılında eşi Şengül Hablemitoğlu, "Kocam öldürülmeseydi Gülen davasında tanık olacaktı," dedi. Şengül Hanım, 18 Aralık 2014'te Aydınlık Gazetesi'nden Sezim Özadalı'nın "Nuh Mete Yüksel, soruşturmanın klasörlerine Gülen'in CIA ajanı olduğuna dair Necip Hoca'nın makalelerini koymuştu" şeklindeki sorusu üzerine şu cevabı verdi. Necip bunları makalelerinde çeşitli dipnotlarla göstermiş ve belgeleyerek yazmıştı. Davanın da müdahil ve tanığı olarak yer alacaktı. Aynı şekilde 2009-2014 yılları arasındaki şike davası, İstanbul fuhuş davası, irtica eylem planı davası, amirallere suikast davası, İzmir fuhuş ve casusluk davası, Oda TV davası, devrimci karargah davası, Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'e ve Albay Dursun Çiçek'e komplo soruşturmaları, özel sınıf cemaatçi, asli kadronun yönettiği eylemlerdir. Polis Koleji'ni Atatürk açtı, 1937, cemaat işgal etti, 1980-2013, devlet kapattı, 2013. Polis Koleji 1937 yılında bizzat Atatürk tarafından açıldı. Atatürk, Cumhuriyet rejiminin sivil güvenlik güçlerinin siyasi polis eğitimi ve uygulamasıyla gelişebileceğine inanıyordu. Polis teşkilatının TMK teşkilat, malzeme ve kadro olarak yeterli seviyeye gelmesi durumunda jandarma teşkilatını kaldırmayı amaçlıyordu. Keza 1947 yılında çıkartılan Emniyet Müsteşarlığı Kanunu'yla polis ve jandarma teşkilatları bir müsteşarlık çatısı altında toplanmıştı. Demokrasi eşittir hukuk artı özgürlük formülüyle baktığımızda, demokrasinin gelişmesinin ilk şartının sivil güvenlik gücü olduğunu görürüz. Emir komuta zinciri içinde çalışması gereken askerin, jandarma, sivil toplum örgütlenmesini kontrol eden güvenlik kuvveti olması düşünülemezdi. Polis teşkilatına Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'yla 1. Adli polis, 2. İdari polis, 3. Siyasi polis görevleri verilmişti. Jandarma teşkilatının siyasi polis görevi yoktu, olamazdı da. Bu yüzden diyoruz ki, siyasi polis görevi, ülkenin demokratik işleyişini sivil toplum örgütlenmesi şeklinde denetleyen derneklerin, sendikaların, siyasi partilerin ve basının güçlendirilmesi ve korunması için vazgeçilmez bir görevdir. Polis hizmeti, İnsan merkezli bir hizmettir. İnsanların eğitim, ulaşım, sağlık, mal, can güvenliği, başta yaşama hakkı olmak üzere tüm temel haklarının ve özgürlüklerinin güvenceye alınması için polisin mesleki eğitimi önemsenmiştir. Bu ihtiyaçtan dolayı 1937 yılında polis koleji açılmıştır. Ancak 12 Eylül'den sonra önce cemaat şakirdi, komiser yardımcıları polis kolejine yerleştirilmiş, 1986 yılında da özel sınıf şakirtlerin emniyet teşkilatına alınmasıyla cemaat kadrolaşması tamamlanmıştır. Bugün polis koleji öğrenci kadrosunun %99.9'u cemaat şakirtlerinden seçilmiş 14-15 yaşında çocuklarımızdır. Binası devletten, her türlü harcaması devletten, öğretmeni ve öğrencisi cemaatten. Devlet eliyle devleti işgal edecek kadrolar yetiştirilmesi örneği başka hiçbir medeni ülkede yoktur. Polis teşkilatına 2007-2013 yılları arasında alınan polislerin tamamına yakınının cemaatçi olduklarına inanıyorum. Şu anda teşkilat kadrosunun %70'inin cemaatin etkisinde olduğu kanısındayım. 2005'te Asya'da bir Müslüman ülkeye mesleki gezim olmuştu. Her 3-4 evden birisi Taliban mektebiydi. O ülkede Türkiye'deki gibi eğitimin birleştirilmesi kanunu yoktu. Bu yüzden her mektep kendi ideolojisine göre eğitim veriyordu. Okulunu bitiren her öğrenci Afganistan'a geçip El-Kaide militanı oluyordu. Kimse beni kınamasın, polis koleji de cemaatin Taliban mektebi gibi kullanılmış durumdadır. Ama kolejli olarak içim acıyor. Hem de çok acıyor. Kapatmak çözüm olmamalıydı. Sahte para basılması halinde piyasadaki banknotları iptal etmiyoruz ki. Kalpazanı yakalayıp elindeki sahte banknotlara el koyuyoruz. Polis kolejinin cemaat koleji durumuna getirilmiş olması karşısında da aynı şeyleri yapmalıydık, kapatmamalıydık. Cemaat 1984-1985 yıllarında askeri liselere, hava ve deniz harp okullarına da sızmıştı. Şimdi o okulları da mı kapatacağız? Polis kolejinin, hatta polis akademisinin, cemaatin eline geçmesinde birinci sebep, cemaat faaliyetlerini sınırlayan, düzenleyen bir kanunun olmayışı, ikinci sebepse, Emniyet Genel Müdürlerinin emniyet teşkilatından atanmış olmamasıdır. Hanefi Avcı, karınızın telefonunu dinliyor. Yalanıyla hükümeti kuşatma operasyonu. En yüksek makamlardan birinde bulunan Ex'in, Enerji Bakanlığındaki yolsuzlukların araştırılmasını emrettiğini haber almıştım. Hanefi Avcı, Enerji Bakanlığından ihale alanların yanında, bakanlığa jeneratör satan bir şirketin de 8 adet telefonunu mahkeme kararıyla dinlemeye aldırdı. Dinleme sırasında şirket sahibinin karısı, Ex Bey'in karısıyla konuşmuştu. İki kadın arasında geçen konuşma tape edilip yazılı metin haline getirildi. Sesler CD'ye yüklendi ve Avcı'nın bilgisi olmadan Ex Bey'e ulaştırıldı. Hanefi Avcı, karınızın telefonunu dinliyor denildi. Paralel yapıda denilen cemaatin devleti kuşatma operasyonunun başlangıcı böyle olmuştu. Yetkili Ex, Hanefi Avcı'yı çağırıp bu konu nedir diye sormuş olsaydı, Türkiye asla bu bunalımları yaşamayacaktı. O CD'yi hazırlayan polis memuru cemaat mensubuydu. Sanıyorum şimdi imamlığa terfi etmiştir. Karargah olmadan savaş kazanılamaz. Karargah, otoritenin toplandığı merkez demektir. Cemaat-hükümet kavgası nasıl sonuçlanır diye sık sık sorulmakta. Ben de her seferinde Hükümet bu şartlarda savaşmaya devam ederse savaşı kaybedecek diye cevap veriyorum. Bu analizimi şöyle açıklamak isterim. 1. Cemaatin gücüyle hükümetin gücünün karşılaştırılması. Cemaatin gençlik örgütlenmesi var, AK Parti'nin gençlik örgütlenmesi yok. Cemaatin medya gücü var, AK Parti'nin de medya gücü var. AK Parti'nin siyasi gücü var, cemaatin siyasi gücü daha zayıf. AK Parti'nin de cemaatin de para gücü var, birbirleriyle eşit güçte sayılırlar. Cemaatin karargahı var, hükümetin savaşı yürütecek karargahı yok. Karargah, geçmişi operasyonlarla dolu hakimler, savcılar, emniyet müdürleri, valiler, adli tıp uzmanlarından oluşturulmalıdır. Hedef belirlemeyi bu karargah yapmalıdır. Daha sonra bu hedef şahıslara yönelik yakalama, gözaltına alma, sorgulama, takip, tarassut, gözleme, teknik çalışma, arşiv incelemesi, biyografik bilgi derleme gibi çalışmalarla karar vermekte öncülük yapmalıdır. Hükümet mücadelesinde yasal, meşru zeminde hareket etmek zorunda. Cemaat için ise her türlü mücadele meşrudur. Tıpkı dağdaki teröristler gibi cemaat de yetkiyi kendisinden almakta. Cemaat karargahının imamları ve şakirtleri en az 10 yılla 40 yıl arasında hizmet etmiş, birbirlerini tanıyan, güvenen bir ekip. Oysa AK Parti'nin karar verici makamlarında bulunan görevliler birbirini tanımıyor. Cemaat karargahında bulunanlar, çeşitli devlet görevleri sırasında cephede top sesi duyarak yetişmiş, kulakları silah sesine alışık savaşçılardır. Oysa AK Parti'nin darmadağınık kadrosunda hiç kimse top sesi duyarak savaş meydanlarında yetişmiş deneyimde değildir. AK Parti'nin kadrolarında görev alan kamu görevlileri hep bir makam beklentisi içinde görev yapıyorlar. Bu doğaldır. Ancak dava adamı olmayan kişilerle yola çıkıldığında dava yoluyla menfaat yolu çok çabuk ayrılmakta, dava akamete uğramaktadır. Hanefi Avcı 1990'lı yıllarda Abdullah Öcalan hakkında istihbarat elde etmek için Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in bilgisi dahilinde Şam'a gitmişti. Oysa polisin yurt dışında istihbarat yapmak diye bir görevi yoktu. Yani Avcı ölümle kucaklaşmıştı. Devlet adına dava adamlığı budur. Dava adamının rütbeyle, makamla, kazanmakla uzaktan yakından ilgisi olmaz. Devlet adına dava adamlığı yapacak kahraman karakterli kişiler, Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Devrimci Karargah, Amirallere Suikast, Fuhuş ve Casusluk, Atabeyler, Uyuşturucu Baronu gibi davalarla Silivri, Metris, Maltepe, Buca, Mamak cezaevlerinde çürütüldüler, ölüme terk edildiler. Çünkü cemaat onlardan korkuyordu. Oysa cemaat kendi adına herhangi bir faaliyette bulunan şakirtlerini, ev imamı, doktorlar imamı, adliye imamı, emniyet teşkilatı imamı, mahalle imamı, bölge imamı, ülke imamı gibi ünvanlarla her zaman ödüllendirmektedir. Yani cemaat, dava adamlığını, yasa dışılığı ödüllendirmektedir. 2. Yasal eksiklikler ve teşkilatlanma eksikliği. Bugün Türkiye'de yaşanmakta olan cemaat krizi, Başbakan'ın tabiriyle paralel yapı krizi, 1933 yılından başlamak üzere 1939-1945 yılları arasında İkinci Dünya Savaşı'na sebep olmuş Adolf Hitler'in Almanya'daki yükselişine benzemektedir. Almanlar o zulmü yaşadıktan sonra Anayasayı Koruma Kanunu'nu yürürlüğe koydular ve o kanunu uygulamak üzere de Anayasayı Koruma Teşkilatı'nı kurdular. Türkiye cemaatle mücadele için ne kanun çıkarttı ne de teşkilat kurdu. Bu durum önemli bir zafiyettir. Demokratik bir ülkede suç mutlaka kanunla tanımlanmalıdır. Kanunla tanımlanmayan suç olmaz. Buna suçun kanuniliği prensibi denilir. Türkiye'nin kuruluş yıllarından başlayarak istiklal mahkemeleri, sıkı yönetim mahkemeleri, devlet güvenlik mahkemeleri ve son olarak özel yetkili mahkemeler ihtiyaçtan dolayı kurulmuşlardı. Ancak bu mahkemelerin hukuk devletinin mahkemeleri gibi değil de devletin mahkemeleri gibi işletilmiş olması hukuksuzluk ve şikayetleri arttırmış, bu nedenle de kaldırılmışlardır. Bugün ise bilhassa cemaatin devlet kurumlarına sızıp devlet memuru maskeli şakirtleri aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumlarını işgal edip TBMM'yi çalışamaz, yargıyı işletilemez hale getirmesi, kriz çıkartma yöntemini uygulaması karşısında Türkiye Savcılığı ve Anayasayı Koruma Teşkilatı modeline ihtiyaç vardır. Varsayalım ki hükümet, başbakanın çalışma ofislerine dinleme cihazı, böcek, yerleştirilmesi sonucunda cemaatin varlığından haberdar oldu. Yaklaşık 3 yıldır cemaat örgütlenmesinin kanuni tanımlaması yapılmamış, sorgu ve operasyon yapacak güvenlik birimi belirlenmemiş, yetkili mahkeme oluşturulmamıştır. Örgüt nasıl kurulur? Örgüt eşittir, para artı kadrodur. Örgüt kurmanın ilk şartı kendisini gençliğe tanıtacak bir gazete dergi çıkartmaktır. Bu dergide öne sürülen fikirler etrafında gençlik örgütlenmesi yapmaktır. Cemaat ilk yıllarında İzmir'de bir vakıf çatısı altında toplanmıştı. Amaç ve ideolojisini, Türk gençliğini pozitif ilimlerle eğitip, İslami terbiyeyle donatıp, her türlü kötü alışkanlıklardan koruyarak, Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki gibi altın nesil yetiştirmek diye belirlemişti. Çocuklarının başarılı olmasını amaçlayan ve kötü alışkanlıklardan korumak isteyen aileler, uzunca bir dönem cemaat okullarını tercih etmişlerdi. Bu okullardan mezun olan başarılı öğrenciler, askeri liselere, harp okullarına, polis kolejine ve polis akademisine yönlendirilmişti. Böylece cemaat ideolojisi etrafında toplanan bir kadro oluşturuldu. Bana göre bu kadro 400 bin kişilik şakirtler toplamından ibarettir. Cemaatin maddi varlığı. İzmir'de bir vakıf etrafında toplandıkları 1980'li yıllarda İzmir, Manisa ve Uşak illerinin köylerinde yardım adı altında buğday toplayıp ilk para kaynaklarını oluşturmuşlardı. Bu dönemde birçok ilçede cemaatin, vakfın topladığı buğdaylara el konuldu, mal müdürlüklerine gelir kaydedildi. Sonraki yıllarda kadro genişleyince himmet paraları ve otel işletmesi, özel kolejler, dershaneler, kargo şirketi, bankacılık, maden işletmeleri, yurt dışı iş ortaklıkları ve inşaat şirketleriyle elde edilen gelirler denetlenemez boyutlara ulaştı. Cemaatin maddi varlığının 150-200 milyar dolar olduğunu tahmin etmekteyim. Cemaatin bürokrasiye bakışı. Cemaat Türkiye'de Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti hükümetinin er geç askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılacağına inanıyordu. Muhtemel bir AK Parti asker çatışması durumunda da cemaatin bürokrat kadrolarının harcanmasını istemiyordu. Bu nedenle cemaat 2002-2005 yılları arasında hiçbir imamının bürokraside görev almasını istemedi. Geçen zaman içinde AK Parti hükümetinin beraber çalıştığı bürokratlarla başarılı olduğunu görünce yeni bir taktik belirledi. İhbar mektubu ve ihbar elektronik postalarıyla o bürokratlar görevden alınıp yerlerine cemaat imamları getirilmeye başlandı. Cemaat o bürokratları devleti işgal amaçlarının önünde engel olarak görüyordu. Cemaat namuslu bürokratları bertaraf etmeye ve onların yerine kendi hakim, savcı, emniyet müdürü ve komutan görünümlü imamlarını görevlendirmeye başladı. Bu operasyonlara en iyi örnek Hanefi Avcı 2005, Sabri Uzun 2006, Emin Arslan 2009 gibi cemaatin devleti ele geçirmesini deşifre edecek istihbaratçıların cemaat tarafından AK Parti üzerinden bertaraf edilmesidir. 2013 Mayıs'ında MİT Müsteşar Yardımcısı Muhammed Dervişoğlu hakkında da ihbar mektubu yazarak soruşturma başlattılar. Ama AK Parti o tarihte meselenin farkına vardığı için başarılı olamadılar. Son sözüm şu. AK Parti'nin 2005 yılı öncesinde göreve getirdiği bürokratların içinde hiç cemaat imamı yoktu. AK Parti'nin yalan ihbarlarla dürüst, sadık, samimi bürokratlarını harcadığını söyleyebilirim. Cemaat, samimi, dürüst, işinin ehli, liyakatli bürokratları adli idari soruşturmalarla görevlerinden aldırdı. Böylece AK Parti'yi hem o bürokratlardan uzaklaştırdı hem de kendi kuşatması ve himayesi altına aldı. Tekrarlayacak olursam, Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Devrimci Karargah davası, İstanbul ve İzmir fuhuş ve casusluk davaları, Atabeyler davası, Sauna çetesi davası, Devrimci Karargah, Ankara İl Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklanması, Sakarya İl Emniyet Müdürü Faruk Ünsal'ın tutuklanması, Emniyet Genel Müdürleri Celal Uzunkaya ve Mustafa Gülcü hakkında yolsuzluk davası açılması, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Şube Müdürleri Mustafa Aral ve Murat Nemutlu'nun uyuşturucu kaçakçısı örgüte yardım ettiklerinden dolayı tutuklanması, Cübbeli Ahmet Hoca'nın fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle tutuklanması, Şike davası, Erzincan davası, KCK davası gibi uydurma suçlarla yüzlerce kişi cezaevlerine dolduruldu. Türkiye'nin asker, polis, gazeteci, siyaset adamı, iş adamı gibi en deneyimli yetişmiş insan gücünü cezaevlerine tıktılar. Ergenekon davasından tutuklanıp cezaevine gönderilenlerin yaş ortalaması 58'dir. Dünyada bu yaş ortalamasına sahip hiçbir örgüt görülmemiştir. Yukarıda adlarını saydığım diğer örgütler de hemen hemen aynı yaş ortalamasındadır. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış bir istihbarat polisi bana, biz 40 kadar KCK'lı tespit etmiştik, onlara operasyon yapacaktık ama cemaat 14 bin kişiyi cezaevlerine doldurdu demişti. Cemaat, hükümetin çözüm süreci başlatarak Kürt sorununu çözmesini istemiyordu. Bengi Yıldız'a tuzak kurulması, Yüksekova'da mezit imzalı tehdit bildirilerinin dağıtılması, MİT görevlilerinin takip edilmesi bu görüşümü desteklemektedir. Sonuçta KCK operasyonları kapsamında 14 bin kişi gözaltına alınmış, 8 bin kişi tutuklanmıştır. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.